Ayrım 51.
Tasarının uzun olan gerekçesinde özetle şu noktalar öne çıkarılmaktaydı. Bu bakımdan ülke arazisinin genişliği, çeşitliliği ve yararlılığı milletin gelişmesi için sadece bir gereçtir. Arazi bu nitelikleriyle yalnız ve yalnız bir olanaktır. Bu olanakların gerçekleşmesi büyük ölçüde arazinin millet kişileri arasında paylaşılması şekline, daha doğrusu elverişli bir mülkiyet rejimi ve yapısının varlığına bağlıdır. Bundan ötürü arazi mülkiyeti rejiminin ve yapısının millet hayatına uygun olup olmaması, milletin yaşayışının kolaylığı ve rahatlığı üzerinde büyük bir rol oynar. Başka bir deyimle, bir milletin benimsediği arazinin genişliği, çeşitlerinin bolluğu, verim gücünün yüksekliği, o milletin gelişmesinin olanaklarını verir. Geniş, çeşitli ve yüksek kaliteli arazisi bulunan bazı milletlerin sırf elverişsiz bir mülkiyet rejimi yüzünden bu geniş, çeşitli ve güçlü arazinin vaat ettiği olanaklardan yararlanamadıkları tarihte ve zamanımızda görülen hallerdendir. Bütün bunlar bize arazi mülkiyeti rejimine verilecek nitelik ve temayüllerle ulusal ekonominin şekillendirilebileceğini anlatıyor. Bu nedenle de yeni bir ekonomik kuruluş eski arazi mülkiyeti rejiminin tasfiyesini zorunlu kılar denebilir. Yurtta sosyal sükun, sosyal huzur bir bakımdan da arazi mülkiyeti rejimi ile ilgilidir. Uygun olmayan bir arazi mülkiyeti yapısı sosyal rahatsızlıklar doğurur. Buna karşılık elverişli bir uzlaşmış cemiyet yaratır. Bunlardan çıkan sonuçlara göre her sosyal yapı kendine yaraşan bir arazi mülkiyeti rejimi ve bir arazi mülkiyeti yapısı doğurur. Medeni kanunun getirdiği arazi mülkiyeti rejiminde özel mülkiyet esastır. Yani bugünkü Türk toplumunun özel mülkiyet prensipleri kanun üzerine kurulmuştur. Kuşkusuz ki arazi mülkiyeti rejiminin de temeli özel mülkiyet prensibidir. Bu bakımdan bugün memleketimizde bir arazi mülkiyeti meselesi yoktur. Fakat bugün Türkiye'deki arazinin mülkiyet yapısı rejimimizin ruhuna, ulusumuzun zorunluluklarına uymadığı gibi gelişmesini hızlandıracak bir durumda da değildir. Bugünkü arazi mülkiyeti rejiminin yapısında bazı büyük arazi sahiplerinin bulunduğu göze çarpar. Büyük araziler başta devlete, sonra bazı tüzel kişilere, son olarak bazı kişilere ait bulunmaktadır. Geçimini toprağa bağlamış olan büyük bir kitle de topraksız ya da az topraklıdır. Büyük arazi mülkiyetini elinde bulunduranların çoğu yaşayışlarını toprağa bağlamadıkları halde geçimlerini toprağa bağlamış olanların hepsinin de ya elinde toprağı yoktur ya da elindeki toprak geçimini sağlayamayacak kadar azdır. Büyük arazi sahiplerinin önemli kısmı hayatlarını tarımdan kazanmadıkları için topraklarını işletmemektedirler. İşletenler de ellerindeki arazinin hepsinden yararlanmamaktadırlar. Geçimlerini başkalarının topraklarını işleyerek tarımdan sağlayanlar da bu topraklara iyice sarılamamaktadırlar. Tasarı 8 bölümden oluşmuştur. 1. bölümde genel hükümler yer almaktadır. Yasanın amacı şöyle belirlenmiştir. Topraksız olanlara ve toprağa yetmeyenlere yeterince toprak verilmesidir. Hedef olarak toprakların belirli ellerde toplanmaması kadar parçalanarak çok küçülmemesi de isteniyor. Köylü arazisinin temel olması arzulanıyor. 2. bölümde dağıtılacak arazi hakkındaki hükümler işlenmektedir. Devlete, belediyelere, özel idareye, köylere ait değerlendirilmeyen araziler öncelikle dağıtılacaktır. Kişilere ait olan ve işletmeyen arazilerin daha sonra dağıtılması düşünülmektedir. Kamulaştırma anayasanın 74. maddesi uyarınca yapılacaktır. Topraklar, çiftçiliği zanaat edinen topraksız ya da az topraklı ailelere dağıtılacaktır. Dağıtılacak arazinin genişliği ise çiftçi ocağı ile sınırlandırılmıştır. Çiftçi ocağı kavramı çok yenidir. Bu yolla çiftçilik bağımsız bir meslek haline getirilmiştir. Çiftçi ocaklarının bölünmemesiyle tarımda bağımsız ailelerin bir ekonomik varlık olarak devam etmesi sağlanmak istenmektedir. Bunu sağlayabilmek için çiftçi ocaklarının toptan intikali ilkesi kabul edilmiştir. Tasarı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilince bir özel komisyon kuruldu. Komisyon başkanı Rahmi Köken, İzmir ve sözcüsü de Adnan Menderes, Aydın idi. Komisyon çalışmaları 3 ay sürmüştür. uzun ve etkin tartışmalar olmuş, bu arada yasanın adı çiftçiyi topraklandırma yasası olarak değiştirilmiştir. Komisyonun çalışmalarını bitirdiği gün, Başbakan Şükrü Saracoğlu komisyona gelerek tasarıda yeni bazı değişikliklerin yapılmasını isteyince tartışma büyümüştür. Komisyon Adnan Menderes'in itirazlarına karşın değişiklik önerilerini ele almış ve kabul etmiştir. Komisyon raporuna Adnan Menderes, Aydın, Emin Sazak, Eskişehir, Nuri Göktepe, Aydın, Turhan Cemal Beziker, İçel, Ahmet Sungur, Yozgat, Altı Finan, Çankırı muhalefet oyu vermişlerdir. Bu arada Sabit Sağaroğlu, İçel, Şefik Tugay, İçel'de muhalefet şerhi verenlerin içinde yer almışlardır. Meclisteki tartışmalardaki konuşmalarda dikkati çekenler şunlardı. Refik Koraltan, İçel. Kim ne derse desin, bu tasarının ruhu Ali'nin malını alıp veliye vermektir. Bu kanunla izlenen tek düşünce özel bir malın bir başkasına verilmesini kamu yararı prensibine yaklaştırmaktadır. Demokrasi temelleri üzerine kurulan kuruluşunun temeli ve yapısı halk için halkçılık olan bir devletin bünyesinde bu gibi görüşlere yer yoktur. Emin Sazak, Eskişehir. Tasarıda şehirde ve kasabada oturan ve başka iş tutana 30 dönümden çok arazi vermemek gibi kötü bir zihniyet vardır. Bir de Türk ruhuna uymayan ocaklar kuruyor. Padişahı devirdik, halifeyi kovduk, şapka giydik, Latin harflerini kabullendik, tekkeyi kapattık. Bazı gerçeklerle varlık vergisini bile kabul ettik. Fakat bunu kabul edemiyorum. Ekonomik işler şakaya gelmez. Herkes kafasını yormalı. Yoksa şefin böyle istedi diye buraya gelmemeli. Şefe saygı duymasını hepimiz biliriz ama insan biraz da kendi kafasını kullanmalı, gerekli mi değil mi diye düşünmeli. Bugün bizdeki görünüş varlık düşmanlığıdır. Bunun memleket için zararlı olduğu kanısındayım. Sanat ve ticaret alanını da özel teşebbüse bırakmadık. Bu gidilen yolda yürünmez. Devam edilirse ben hükümete güvenmem. Damar Arıkoğlu, Seyhan. Buna devrim kanunu diyorlar. Devrim ulusça yapılır. Sadece bir sınıfın üzerine külfet yükletilmez. Hükümet bir toprak vergisi kanunu getirsin, herkes bir miktar vergi versin. Toplanan para ile Tarım Bakanı istediği kadar toprak satın alsın, istediğine dağıtsın. Adnan Menderes, Aydın. Cumhuriyetin ilanından sonra köylüye doğru ve köylü efendimizdir parolasının ilk eseri olarak 40-50 milyon kadar olan aşar vergisini kaldırdık. Bu gayri safi hasılat üzerinden alınan ve toplama usulleri açısından çok geri olan bir vergiydi. Bu vergiyi kaldırmanın tadı ve gururu ile uzun yıllar beslendik. Fakat bu vergiyi kaldırır kaldırmaz bunun bırakacağı açığı yine çiftçinin sırtından çıkarmak için çiftçinin çift öküzünden vergi alma yoluna gittik. Ayrıca yeni vasıtalı ve vasıtasız vergiler yaratarak çiftçinin ve köylünün yükünü ağırlaştırdığımızı, buna karşılık kamu kesesinden kendilerine çok bir şey vermediğimizi hatırlamadık. Çiftçinin teknik bilgi ve aletle donatımı, tarımsal kredi sorunları, temiz ve iyi tohum, iyi cins hayvan ve bu tür öteki sorunlar Cumhuriyet'in 20. yılında dahi üzüntü yaratmaktadır. Üzüntüyle belirtelim ki 20 yıldır kara sapanla kanı mücadelesinde başarıya ulaşmak şöyle dursun, başlayamadık bile. Memleket tarımını makineleştirmek ise tamamen bir yana bırakılmış bir konudur. Cumhuriyetin ilk yıllarında bu yolda bir hamle yapmak içimizden gelmiş fakat tarımda kullanılacak petrol ve benzin üzerinden bazı vergilerin kaldırılması zorunluluğu bizi bu yoldan döndürmüştür. Köylü ve çiftçi ürününü ucuza satmak, ihtiyacını pahalıya almak acelesi içinde güçsüzlüğe düşmüştür. Bu durumun çok aşırı görüntüleri olduğu halde bile derde dokunmamışız. 8-10 yıl buğdayın, o da bazı bölgelerde kilosunun 3-4 kuruşa satılmasını sağlamakta içimiz rahat yaşamışız. Buğdayın 3-4 kuruşa olduğu o uzun yıllarda 1 kilo yük demir yollarımızda Eskişehir'den İstanbul'a 2 kuruşa taşınıyordu ve 1 kutu kibrit 1 kiloya yakın buğdaya karşılık tutuluyordu. Tasarıdaki ve gerekçedeki ocakları kurmak ve çiftçiliği meslek haline getirmek mihveri etrafındaki düşünce ve hükümlere gelince, sabrımızı fazla tüketmemek için bu konuyu uzun boylu incelemeye tabi tutmaksızın diyebilirim ki, ocak müessesesi ileriye değil geriye bakan bir zihniyete dayanmaktadır. Çiftçiliği meslek haline koymak düşüncesi de modern ekonominin gerektirdiği bir iş bölümü kavramı ile anlatılamaz. Bunlar, nasyonel sosyalist rejimin iskan toprak kanunu olan Erhof kanunundan hemen hemen aynen alınmış düşünce ve hükümlerdir. Özetlersek, uzun süren açıklamalarım arasına dağılan düşünce ve görüşlerimi şu birkaç noktada toplayarak sözlerime son vereceğim. 1. 15 yılda olgunlaştığı Tarım Bakanı'nınca belirtilmiş olmasına rağmen hükümet tasarısı iyi bir hazırlığın ürünü değildir. Böyle bir kanunun uygulamasını sağlayacak kuruluşların temelleri atılmamış, araçlar yaratılmamış, elemanlar yetiştirilmemiş ve gereken örgütlerin kurulması da göz önünde tutulmamıştır. 2. Hükümet tasarısının dayandığı gerekçe yerinde değildir. 3. Geçici komisyonun hazırladığı metinle hükümet tasarısının birçok yanlış ve zararlı hükümleri değiştirilmiş ve yurttaşa güven verecek ve uygulamayı kolaylaştıracak birçok yeni hükümler eklenmiştir. 4. İkinci görüşmeden sonra bazı maddelerin üçüncü kez görüşülmesi usule ve iç düzeye aykırı olduğu gibi yapılan değişiklikte de zararlı olmuştur. 5. Tarım Bakanlığı'nın toprak kanununa karşı 10 yıl önceki düşünceleriyle bugünkü hükümetçe önünüze getirilen tasarı arasında büyük ayrılık vardır. O zaman Tarım Bakanlığı adına o raporu yazan Sayın Hatipoğlu, elimizdeki tasarıyı hazırlayan Tarım Bakanı Hatipoğlu ile karşıt durumdadır. Recep Peker, Kütahya. Bir toplumun iç ve dış yaşantısındaki düzen iyi kurulmazsa, çiftçi yatan toprağa sahip edilmezse, yurttaşlar evsiz barksız bırakılırsa, iş hayatı kavgasız esaslar üzerinde yürütülmezse, sermaye ile işçi arasında barış ve güven sağlayacak bağlar kurulmazsa, savaş sonunda azgın seller gibi her yana akacak olan ideolojilerin nereden geldiği belli olmayan zehirli etkileri toplumu, ulusal yapıyı içinden kaynatır ve toplum hayatını kökünden rahatsız eder. Eğer bu sorunlar ve bunların içinde çiftçi ve toprak işi de düzenlenirse toplumu hiçbir rüzgar sarsamaz. Çiftçiyi topraklandırma yasası günlerce tartışıldı. Adnan Menderes, Emin Sazak, Cavit Oral ve bunun gibi milletvekilleri başta olmak üzere birçok milletvekili yasayı eleştirdi. Bunların çoğunluğu büyük toprak sahibi olanlardı. Bu yasa CHP ile toprak sahipleri arasındaki son bağı da koparmıştır. Bunu görüşmelerdeki sert muhalefetten de anlayabiliriz. Nitekim bu yasa bir muhalif partiyi de doğuran nedenlerin başında gelmektedir. Kanun No. 4753, 11-6-1945. 6. Savaş döneminde basın. Savaşın hızla gelişmesi, Türkiye'nin de ciddi tedbirler almasını gerektirmişti. Bu tedbirlerin başında sıkı yönetim ilanı gelmiştir. Sıkı yönetim önce Trakya ve Marmara bölgesinde ilan edildi, sonraları yaygınlaştırıldı. Sıkı yönetim komutanlığına Ali Rıza Artunkal getirildi. Sıkı yönetim çok partili yaşama geçildiği yıllara kadar sürdürüldü. Sıkı yönetimin uzatma tarihleri ve süreleri şöyledir. Uzatma tarihleri 20 Aralık 1940, uzatma süresi 3 ay. 19 Mart 1941, 3 ay. 20 Haziran 1941, 6 ay. 12 Aralık 1941, 6 ay. 12 Haziran 1942, 6 ay. 2 Aralık 1942, 6 ay. 2 Haziran 1943, 6 ay. 3 Aralık 1943, 6 ay. 26 Haziran 1944, 6 ay. 1 Aralık 1944, 6 ay. 4 Haziran 1945, 6 ay. Bu dönemde sıkı yönetim en ağır yumruğunu basın üzerinde hissettirmiştir. Gazeteler sıkı yönetim ve hükümet tarafından kapatılmıştır. Bu konuda aşağıdaki bilgiyi verebiliriz. Basında kapatma kararları. Gazete veya derginin adı Cumhuriyet. Toplanma kapanma süresi 5 ay 9 gün. Kapatma sayısı 5. Kapatan makam 3 kez hükümet. 2 kez sıkı yönetim. Gazete veya derginin adı TAN. Toplanma, kapanma süresi 2 ay 13 gün. 12-8-1944'ten itibaren süresiz. Kapatma sayısı 7. Kapatan makam 4 kez hükümet, 3 kez sıkı yönetim. Gazete veya derginin adı Vatan. Toplanma ve kapanma süresi 7,5 ay 9 gün. 39.944'ten itibaren süresiz. Kapatma sayısı 9. Kapatan makam 5 kez hükümet, 4 kez sıkı yönetim. Gazete veya derginin adı Tasvir-i Efkar. Toplanma, kapanma süresi 3 ay. 39.944'ten itibaren süresiz. Kapatma sayısı 8. Kapatan makam 4 kez hükümet, 4 kez sıkı yönetim. Gazete veya derginin adı Vakit. Toplanma, kapanma süresi 12 gün. Kapatma sayısı 2. Kapatan makam 1 kez hükümet, 1 kez sıkı yönetim. Gazete veya derginin adı Yeni Sabah. Toplanma, kapanma süresi 6 gün. Kapatma sayısı 3. Kapatan makam 1 kez hükümet, 2 kez sıkı yönetim. Gazete veya derginin adı Akbaba. Toplanma, kapanma süresi 47 gün. Kapatma sayısı 4. Kapatan makam 1 kez hükümet, 2 kez sıkı yönetim. Gazete veya derginin adı Son Posta. Toplanma, kapanma süresi 11 gün. Kapatma sayısı 4. Kapatan makam 4 kez hükümet. Gazete veya derginin adı Haber. Toplanma, kapanma süresi 10 gün. Kapatma sayısı 2. Kapatan makam 2 kez sıkı yönetim. Kaynak Cemil Koçak. Basın üzerindeki baskıları Metin Toker şöyle anlatmaktadır. Ben 1943'te Cumhuriyet Gazetesi'nde çalışmaya başlamıştım. Yazı işleri müdür yardımcısı Ahmet İhsan'dı. Onun arkasındaki dolapta bir dosya kilitli dururdu. Dosya, yasak kararlarının dosyasıydı. Gün geçmezdi ki birinci şubeden bir memur gelip bir yasak kararını getirmesin ve dosyayı şişirmesin. Sonradan dosyayı gözden geçirmek fırsatını bulmuşumdur. Neler yoktu ki? Hangi haberin kaçıncı sayfada kaç sütün üzerine hangi puntolu harflerle gösterilmek gerektiğinden, hava durumunun yazılmaması emrine kadar gazetelere gelen emirler arasında bazen nasıl yorumlar da yapılması gerektiği bildiriliyordu. Bunların bile yetmediği tehlikeli ve kritik anlarda bizzat milli şef kaşlarını gösterişli bir şekilde çatıyor, istemediği havayı dağıtıyordu. Başka emirlerde ise milli şef ile hatta milli şefin ailesiyle ilgili haberlerin büyük verilmesi bildiriliyordu. Bu, mutlak hakim İsmet İnönü'nün kudretini dosta düşmana gösterecekti. Bundan dolayıdır ki bütün harp yılları esnasında Cumhurbaşkanı'nı bir konserde, bir temsilde, at yarışlarında gösteren fotoğraflar devlet zoru ile gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlandı. Ünlü gazeteci Ahmet Emin Yalman ise baskıları anılarında şöyle sergilemişti. Tenkitte hürsünüz diyorsunuz, biz de görev ve sorumluluğumuzun gereği olarak bu özgürlüğü memleketin yararına kullanmak zorunda kalıyoruz. Derhal başımız belalara uğruyor. Halbuki siz apaçık sansür usulünü yürütseniz bizim hiçbir sorumluluğumuz kalmaz, sorumluluk size geçer, siz de rahat edersiniz biz de. Saracoğlu'nun yanıtı şöyle olur. Ben sansür koymam, anayasanın dışına çıkmam. Fakat sen haddini bileceksin, bunu aşmayacaksın. Aşarsan cezanı göreceksin. Aynı dönemde birçok gazeteci CHP listelerinden milletvekili seçildiler. Bunların önde gelenleri şunlardı. Falih Rıfkı Atay, Asım Uz, Ahmet Şükrü Esmer, Hüseyin Cahit Yalçın, Sadri Ertem, Cavit Oral, Yunus Nadi, Abidin Daver, Ethem İzzet Benice, Ferit Celal Güven, Ömer Asım Aksoy, Fazıl Ahmet Aykaç, İyi Alaaddin Gövsa, Nafi Atuf Kansu, H. Supi Tanrıöver, Ahmet İhsan Tokgöz. CHP listelerinden meclise giren bu yazarlar tek partinin çizgisini savunmak gereğini duyuyorlardı. Örneğin Asım Uz, 25 Haziran 1945'te yani Avrupa'da savaşın demokrasi cephesinde kazanılmasından sonra Vakit gazetesinde şunları yazıyordu. Şimdi etrafımızda parti mücadelelerin lüzumundan bahseden insanlar türemiştir. Demokrasi adına parti mücadelelerini tavsiye edenler şayet gaflet içinde fikri muvazenelerine şaşırmış olanlar değilse, mutlaka Türk milletinin birliğine düşman olanlar yahut bu düşmanlara hizmet edenlerdir. Zira düşmanlar hiç şüphesiz Türk milletinin kuvvetini birliğinde görüyor ve onu inhilal ettirmek için Cumhuriyet Halk Partisi'nin parçalanmasını istiyorlar. İyi niyetli vatandaşlar arasında yeni yeni partiler kurulmasını isteyenler bu tehlikeye dikkat etmelidirler. Savaş döneminde ortalama günlük gazete tirajları ise şöyleydi. Cumhuriyet 15-16 bin adet, Ulus 10-12 bin adet, Tan 10-12 bin adet, Vatan 7-8 bin adet, Yeni Sabah 8-10 bin adet, Vakit 4-5 bin adet. Bunların yanı sıra Son Posta, Tanin, Akşam gazeteleri de 5 ila 8 bin arasında bir tiraja sahiptiler. Tüm gazetelerin toplam tirajı 100 bine ulaşmıyordu. Bunun temel nedenleri arasında kuşkusuz basın özgürlüğünün olmaması, gazetelerin bir nevi resmi gazete niteliğine bürünmüş olmasıydı. İç politika üzerinde fazla haber ve yorum yayınlayamayan bir alandı. Dış politikada ise basın adeta iki kampa ayrılmıştı. Cumhuriyet, Tasvir, hatta bir ölçüde Vakit gibi gazeteler Almanya'yı tutar görünüyorlardı. Tanin, Vatan ve Tan ise müttefikleri o günlerin deyimiyle demokrasi cephesini tutuyorlardı. Bu gazetelerin kendi içlerinde bile değişik eğilimde olanlar bulunmaktaydı. Örneğin Cumhuriyet gazetesinde Abidin Daver müttefik yanlısı, emekli general Erkilet ise Alman zaferine inanmış kişilerdi. Savaş sırasında Türkiye savaşan tarafların propagandasına açık haldeydi. Her iki tarafta kendi propagandalarını yapan gazete ya da dergiler çıkarıyorlardı. Do you speak English? Parade, Image, Realite ve USA gibi çeşitli boyutlardaki dergiler yanı sıra batılı haber ajansları müttefikler tarafından destekleniyordu. Bunlara karşılık Beyoğlu Fransızca, İstanbul Fransızca, Yeni Dünya Türkçe, Signal gibi dergilerle Turkish Post isimli bu gazetenin yöneticileri arasında emekli general Ali İhsan Sabis de bulunmaktadır. Günlük Almanca gazetede Nazi yanlısı basının önde gelen örnekleriydi. Radyo da önemli bir propaganda aracıydı. Alman radyo istasyonları günde 7 kez 15 dakikalık Türkçe yayın yapmaktaydılar. Bu yayınların 4 tanesi doğrudan doğruya Berlin'den, diğer 3'ü de Sofya, Bükreş ve Tiran'dan yapılıyordu. Londra Radyosu BBC 20 Kasım 1939, Amerika Birleşik Devletleri ise 21 Aralık 1941'den itibaren Türkçe yayına başlamışlardır. Bunlara karşın Ankara Radyosu, Radyo Gazetesi adıyla her gün yarım saat resmi görüşü yansıtan bir haber yorum programı yayınlamaktaydı. Ne var ki ülkedeki alıcı sayısı 150 bin dolayındaydı ve bunların %60'ı Ankara, İzmir ve İstanbul'da bulunuyordu. Gazetelerin toplam tirajının çok az olması, radyo sayısının %3-4 gibi düşük düzeyde bulunması, propagandanın sadece belirli bir zümreye yönelmesine neden olmaktaydı. Bu sınırlı etkiye rağmen CHP, 7 Temmuz 1940'ta yayınladığı bir genelge ile yabancı radyoların umuma açık yerlerde dinlenmemesini önerdi. Görüldüğü gibi bu dönem düşünce ve yazı üzerine konulan çeşitli yasaklarla geçmişti.